geliyor.
Adnan Acar pasajı. Ayça Şen, babanız kim? Ön söz. Bir sabah telefon çalıp da aktüelde yazar mısınız teklifi gelmiş olmasaydı bu kitabı elinizde tutuyor olmayacaktınız. Büyük ihtimalle Suç ve Ceza'yı tutuyor olacaktınız. 1996 yılının Mart ayında aldığım teklif 2000 yılının Nisan ayında kitap haline geliyor. Aslında bir yerlerde yayınlanmış yazılarımı kitap haline getirmekten pek hoşlandığım söylenemez. Ne bileyim, manevi olarak değeri kalmıyor elinizdeki şeyin. Ama sonra bunun bir kaynak kitap olabileceğini düşündüm. Hani benim gibi içinde gırgır bir şeyler olmadıkça hiçbir şeyi anlamayanlar okusun da ülkemizdeki meşhur adamları daha iyi tanısınlar diye. Aslında ben bu işlere okulu kırarak başladım. Yani arkadaşlarım bir radyo kurmuşlardı, okula gitmektense radyoya gitmek daha iyi geldi. Sonra radyoda zevzeklik etmeye başladım. İnsanlar beni sevdi. Sonra da İngilizcesi bir numara olan televizyonda çalışmaya başladım. Çok gençtim. Neyin ne olduğunu, nereye gittiğimi, ne yapacağımı bilmediğim, hiç de düşünmediğim 21 yaşındaydım tüm bunlara başladığımda. Radyoda çalışırken DJ olan titrim, aktüele başladıktan sonra gazeteci yazar olarak değişti. Şaşırıyordum. Çünkü ben bir şey yapmadan, hiç yorulmadan sıfatlarım kendiliğinden değişiyordu. Aktüele haftada bir gün giderek, ama yaptığım işlerden en çok da bunu severek gazeteci yazar olunuyorsa, kim bilir her gün giderek ne biçim gazeteci yazar olunuyordur diye düşündüm. Ama olmadı. Her gün gitmekten sıkıldım. O zaman anladım ki bir işi iyi yapabilmem için onu hobi haline getirmem gerekiyor. Aslında bu bir bakıma da sakat bir iş. Düşünsenize, hobiniz işiniz. Ya bu hobiden sıkılırsanız? Ama mümkün değil. İnsan yazmaktan sıkılmıyor. Hayattaki en büyük mal varlığım defterlerim. Hani bir gün eskici gelirse bu defterleri kilosunu en aşağı 1000 liradan satsam köşeyi dönerim. Derken bir gün dergide en çok okunanlar anketi yapıldı. Ben de en çok okunanlar arasındaydım. Hayret ettim. Ne bileyim, bu işin okulunu okumamıştım. Ben zaten hayatta hiçbir şey okuyamazdım. Kitaba filan konsantre olamazdım. Nasıl olmuştu da insanlar bu yazıları sevmişti? Sanıyorum kendilerinden bir şeyler bulmuşlardı. Röportaj yaptığım adamlarsa bir süre sonra beni tanır oldular. Kimileri, beni arayacağınız günü bekliyorum demeye, kimileri ise hakkında kötü şeyler yazacağımı düşündüğü için kabul etmemeye başladı. Üstelik bu kabul etmeyenleri duysanız hayret edersiniz. Hani televizyonda filan çok ciddi, kendinden emin tipler. Bu yüzden içerideki arkadaşlardan sevmedikleriniz varsa en azından eleştirilmekten korkmayan insanlar olduklarını da bilin. Bir de tabii hiç okumayıp haber olmayanlar var ki onları zaten okumadan da anlayabilirsiniz. Röportaj yapıp sonradan bir yerde karşılaştıklarımı gördüğümde eyvah diyorum, bela çıkacak. Ama efendi insanlar, hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Hayret edeceksiniz ama mesela Reha Muhtar. Röportajdan sonra onunla bir kokteylde karşılaştık. Yanımda arkadaşlarım vardı ve komiklik olsun diye Reha Muhtar diyerek tezahürat yaptık. O da koşarak etrafımızda bir tur attı. Ondan sonra onu sevmeye başladım ama bunu yazacak fırsat olmadı. Bir de garip yerlerde karşılaşmalarım var. Eski DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak'la mesela. Bir arkadaşımla saunaya gitmiştik. Meğer orası kadın erkek karışık girilen bir saunaymış. Derken kapıdan peştemalıyla Rıdvan Budak girdi saunadan içeri. İçerisi karanlık olduğu için beni görmedi. Ben de tanınmamak için kafama havlu sardım. Saunanın içinde birdenbire siyaset konuşulmaya başlandı. Ben kafamda havluyla sıcaktan patlayacakken herkes bir yorum yapıyordu. Arkadaşım da durumu bilmediği için sohbete katıldı. Bana soru sorulduğunda kafamdaki havluyu çıkarmak zorunda kaldım tabii. Rıdvan Budak yüzünü ekşiterek bana baktı ve "Sen o kızsın," dedi. Sonra umursamaz bir tavırla ekledi. "Hani o komik yazılar yazan kız." "He valla," dedim. "Oyum. Hani her işin bir riski vardır ya, sanırım gazetecileri iş kazalarına karşı bu tip durumlar için sigorta ediyorlar. Bu arada 212 sigortam yoktur." Bir de son derece nazik olanlar var. Fatih Ürek, röportaj yayımlandıktan sonra tıpkı astrolistlere gönderilenler gibi çok büyük, çok şık bir çiçek göndermişti. Bazıları da röportaj yayınlandıktan sonra beni arayıp bağırıp çağırıyor ve Fix şu lafı ediyor. Ben o dergide kimlerin sana o yazıyı yazdırdığını çok iyi biliyorum. O zamana kadar sakin karşılıyorum. Ama bu yazdırma lafı karışınca çok fena sinirleniyorum. Çünkü yazdığım bazı yazıları çok sert bulan editörler kelimeleri yumuşatıyorlar. Hem de en sevmedikleri adamlarda bile. Ben gidip neden değiştirdiniz diye cıngar çıkarınca da Ayça'cığım bu artık biraz fazla, adam hakaret davası açar diyorlar. Zaten hep böyledir. Yetenek sınavıyla girilen okullara da hep torpilsiz girilmiyor derlerdi. Ama ayıptır söylemesi, tanıdık kimse olmadığı ve sınava da hiç çalışmadığım halde birincilikle girmiştim. Sonunculukla atıldım, o ayrı. Diyeceğim o ki gerçekten isteniyorsa her halt yenebiliyormuş. Ne torpil gerekiyormuş ne de para. Ve sanırım yaptığım bütün işlerde insanlara anlatmak istediğim de bu. Gerçekten istiyorsanız istediğiniz zaten sizindir. Belki ileride her şeyi bırakıp garson olmaya karar veririm. Ya da araba alım satımına girerim. Ne bileyim. Belki evlenip kafamda bigudilerle ve sigaramda 2 metre külle çocukların bezlerini temizlerim yerlerden. Ya da Luna Park'ta çalışıp bütün gün çarpışan arabalara binerim. Ama eminim ki evin bir köşesinde tozlanmış kompütürümün bir gün tozlarını alır yazmaya başlarım. Bu yazı işinde bana yol gösterip her zaman yardımcı olan ve gecenin bir köründe kimsenin hali yokken hiperaktifliğime katlanan ve hayatımın sonuna kadar sürecek bu yazı macerasıyla beni tanıştıran Aktüel'e teşekkürü borç bilirim. Ayça Şen. Adnan Acar Pasajı. Ayakkabı kurdu. Bilir, elemanlar meşgul etme. Sokayı varıyor. Haydi bakalım.